Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı, bugün Konuşa Konuşa'yla karşınızdayım. Son zamanlarda Türk havacılık sektöründe dikkat çekici, aslında olumsuz gelişmeler üst üste geldi. Biz de havacılık sektöründe neler olup bittiğini irdelemeye, anlamaya çalışacağız konuğumla birlikte. Konuğum Kaptan Pilot Bahadır Altan. Bahadır Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Bahadır Bey, öncelikle aslında Atlas Global iflasını ilan etti. Beklenen de bir durumda. 2019 yılı sonunda uçuşlarını durdurmuştu. Sonra yeniden başladı uçuşlar ama mali durumunun kötü olduğu ve iflasın beklendiği medyada yer alıyordu bu bilgi ve sonunda da iflas kararı açıklandı. Ardından yine başka bir tatsız olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları'na ait uçak sert iniş yaptı, kaza yaptı ve 3 yolcu hayatını kaybetti, 180 yolcu da yaralandı. Sonrasında yine ilginç gelişmeler yaşandı. Sizin işinize son verildi eleştiriler yönelttiğiniz için. Yani bu, hem havalimanındaki eksiklerle ilgili, hem yine 3. havalimanı ile ilgili, onun neden olduğu sorunlarla ilgili. İsterseniz bu Türkiye havacılık sektörünün genel durumunu konuşacağız ama adım adım gidelim. Atlas Global'in iflasına dair neler söyleyebilirsiniz? Ama öncesinde şunu hatırlatalım dinleyicilerimize. Atlas Global firması Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un kardeşi Ali Murat Ersoy'a aitti. Türkiye'nin köklü özel havayolu şirketlerinden biriydi. Ne dersiniz? Neden iflas etti bu havayolu şirketi?
Yani ben ekonomist değilim. Sizin de söylediğiniz gibi kaptanım. İşin operasyonel yönüyle uçakların uçurulmasıyla ilgili ve benim özel ilgi alanım da uçuş emniyetiyle ilgili konularda daha belki izleyicilerimizin de doyurucu kabul edebileceği bilgiler verebilirim. Ama tabii şunu söyleyerek 42 yıldır bu sektörün içinde olduğum için şunu söyleyerek belki başlayabiliriz. Yani sivil havacılık şirketleri Türkiye'de o kadar fazla kurulmuş ve batmış ki sanırım AtlasJet batan şirketler içinde 70. şirket. Yani 100'e yakın şirket kurulmuş, daha doğrusu 86 şirket. Yanılmıyorsam toplam kurulan 2018'de batan şirket sayısı 69 olarak haber olmuştu örneğin. AtlasJet bundan sonra sanırım 70. Hı hı. Şunu istiyor, yani bana göre genel manzaraya baktığınız zaman Türkiye'de batan birçok şirket var. Sadece havacılıkta değil. İflasını açıklayan, konkordata ilan eden, kayyum isteyen hatta. Birçok şirket var, bu ülkedeki genel ekonomik krizin de belirtisi. Ben biraz bunu dile getiren, eleştirel dediğiniz çok böyle basit cümleler söylediğim için CNN Türk'te hemen yayın kapatıldı ve ertesi gün şirketteki işime son verildi. Yani tabii bu durumu ifade etmek bile bir yasayla yasaklanıyor. Yani ekonominin gidişatına dair eğer olumsuz şeyler söylerseniz bu suç oluşturacak. Henüz bu yasa yürürlüğe girmese de. Yani bu da orada yaptığım bir benzetmeyi doğruluyor bence. Ülke freni boşalmış bir kamyon gibi demiştim orada. Bu CNN Türk'ün hiç hoşuna gitmedi ama havacılık açısından biraz gerçekten böyleydi ki o günkü bu sözü doğrulayan birkaç olay daha vardı. Bir çığ düşme hadisesine müdahale için giden kurtarma ekipleri çığ altında kaldı, yaşamlarını yitirdi. Öyle ilginç olaylar oluyor ki son zamanlarda bu dediğim örneği doğruluyor. Yani ülke freni boşalmış kamyon gibi. Burada bir havacılık şirketi batmış, çok büyük bir hadise değil aslında Atlas gibi şirketlerin. Bu sermayenin bu tür şirketlerin, kar amacıyla kurulan şirketlerin belki de bir manevrası. Yani havacılık şöyle bir iş kolu değil özellikle. Yani bu kadar batan şirketin olması, şirket ömürlerinin kısa olması sanki hani böyle bir şirket kururlar, bir vole vuralım gibi. O andaki talebi çok iyi belirleyip, örneğin çikolata talebi şu anda arttı gibi gözleniyor İstanbul'da benim gördüğüm. Mantar gibi çikolata kafeleri türüyor. Ama bu geçici bir şey. Bir vole vurup ondan sonra kapanabilir bu kafeler. Başka bir şeye dönüşür. Havacılık böyle bir şey de, böyle bir sektör değil. Kurumsallaşmadığınız zaman siyasetle ilişkilere dayanarak özellikle iktidardan destek alarak kurulan şirketler bir müddet sonra batıyor. O zaman kazalar da bu zeminde hayat buluyor, hatalara zemin yaratıyor bu tür şirketler. Bunlardan biri örneğin Isparta kazasında 2007 yılında 57 insanımızın hayatını kaybettiği bir kazaya imza attı. Yine Atlas'la birlikteydi bu. World Focus batan şirketlerden biridir. Bunların siyasetle ilişkisi de çok tehlikeli. Örneğin World Focus'un ilk aldığı uçağın kuyruk numarası bunu. Ben hep aynı örneği veriyorum. TC ile başlar Türkiye'deki uçakların hepsinin kuyruk numarası. Sonradan 3 harf gelir. TC, ABC gibi örneğin. Bu uçağın, bu şirketin ilk uçağının kuyruk numarası TCAKP idi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sembolü gibiydi. Yani iktidar partisiyle ilişkilerin bu denli belirleyici olabildiğini gösteriyor aynı zamanda. Bir şirket kendi uçağına kuyruk numarası olarak iktidar partisinin sembolünü verebiliyor. Tabii bu hoş bir şey değil. Bu o zaman bir kayırılmayı, genel anlamda kuralların o şirket lehine esnetilmesini, değiştirilmesini, denetim açısından da bazı kolaylıklar getirilebileceğini akla getiriyor ki bu çok tehlikeli.
Evet. Peki yine bu noktadan devam edersek 2019 yılı Kasım ayında Atlas Global uçuşları durdurdu demiştik ama o dönem bir açıklama yapıyor ve açıklamada tam olarak şöyle diyorlar. İstanbul Havalimanı'na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artış 2016-2017 kayıplarımızı yeterli sürede telafi etme imkanımızı ortadan kaldırmıştır. Yani buradan bu yol bizi 3. havalimanına götürüyor. Hem belki iflas bağlamında hem de kazalar bağlamında. Kazalarla 3. havalimanı arasında nasıl bir bağ kurabilirsiniz? Ne dersiniz?
Öncelikle maliyetler açısından Atlas'ın söylediği çok doğru. Bundan yakınan sadece o değil. Türkiye'nin tek eli, en büyük şirketi Türk Hava Yolları da bundan yakınıyor. Yani 3. havalimanı yeni havalimanı diyelim ama 3. değil. Çünkü birincisi kapatıldı havayolu şirketlerine. Bu 3. havalimanı sadece bir yönüyle kötü olsa da öbür yönleriyle hiç olmazsa şunu sağladı denebilecek bir yatırım değil. Bütünsel bir kötülük. Benim fikrim bu. Sivil havacılığa, doğaya, ekolojiye, İstanbul'a, Türkiye'ye, ekonomiye, her şeye kötü etki eden bir yatırım. Kuş göç yolları başta olmak üzere su havzaları, milyonlarca ağacın kesilmesi, İnşaatında 60'ın üzerinde işçinin can verdiği, iş cinayetine kurban edildiği bir inşaat bu. Aynı zamanda trafiği de olumsuz etkiliyor. Örneğin son kazada 3. Havalimanı'nın yeri, Sabiha Gökçen'deki kazada 3. Havalimanı'nın trafik yönü ve pistlerin istikameti açısından olumsuz etkisi var bu kazada bile. Çünkü Atatürk Havalimanı'nda çapraz bir pist vardı örneğin. Sabiha Gökçen Havalimanı ile paralel sadece güney kuzey değil çapraz bir pist. Bununla aynı yönde iniş istikametini aynı anda değiştirmek kolaylıkla mümkün oluyorken, son kazada İstanbul Havalimanı'nda kuzey güney sadece pist olduğu için ve oradaki hakim rüzgar o gün için kuzeyli olduğundan, Sabiha Gökçen'de de 06'ya arka rüzgarla uçakları inmeye serbest bırakan, zorlayan demeyelim, gene de pilotun hiçbir koşulda böyle bir zorlamayı kabul etmeme hakkı var. Görevi hatta bu. Ama bu yönde bir etkisi var tabii trafiği değiştirilmemesinde 3. Havalimanı'nın. Bu açıdan da son kazada payı olduğunu düşünürüm. Bu bir gerçek tabii. Aynı zamanda bir önceki toprağa çıkma hadisesinde de yine Sabiha Gökçen'de tek olay oldu ama aynı gün İstanbul Havalimanı'nda 5 sert iniş yapıldı. Bu basına falan yansımadı. Hatta bu inişlerden birindeki uçağın gövde hasarı oluştu. Türk Hava Yolları'na ait uçaklardı. Bunlar basına yansımadı. Yani basına ne zaman haber oluyor havacılar? Hani inşaat işçileri de böyle söylüyor. Ya öldüğünde haber oluyor ya da ölümlere itiraz ettiğinde. Bizde de havacılıkta da ölümlü kaza olmadan ne yazık ki kamuoyunun dikkati çekilmiyor böyle olaylara. Son hava yolu, son uçak kazasında ne yazık ki 3 insanımız yaşamını yitirdi ama birçok da yaralı var. Pilotlar başta olmak üzere. Bu nedenle dikkat çekti bu olay. Aslında bir önceki ve daha önceki hadiseler ki yerdeki kazalar daha büyük kazaların verisidir, habercisidir. Örneğin İstanbul Havalimanı'nda yerde bir uçak direğe çarptı kanadını. Bu bir veridir. Pegasus'un daha önce sol tarafa doğru pistten çıkan uçağı, pist sonundan değil de orada uçurum vardı son hadisede. Onu da düzeltelim. Sert inişten dolayı değil, çok ileriye inişten kaynaklanan ve pist sonunda da uçurum olduğu için ölümlü oldu bu kaza. Bir önceki kazada sola doğru uçak pistten çıktı ve kimseye bir şey olmadı. Toprağa saplandı uçak ve tahliye oldu yolcular. Yaralanan dahi olmadı. Burada birçok faktör var ölüme sebep olması açısından. Uluslararası havaalanlarının birçoğunda belki hiç sıfır denebilecek kadar eğim farkı vardır. Veya böyle Sabiha Gökçen'deki gibi büyük uçurumlar yoktur. Bunlar tabii ki olumsuz faktörler. O havaalanının güvenliği açısından soru işaretleri uyandırabilecek şeyler. Bugüne kadar toprağa çıkan olmadığı için gündeme gelmedi ama bunlar uluslararası standartlarda yer kazalarının risklerin başka uçağa çarpan araçlar da dahil olmak üzere büyük kaza potansiyelini ölçülebilir kılan verilerdir. Kaza riski ölçülebilir. Şirketlere ait kaza riskleri onların güvenliğe verdiği, uçuş emniyetine verdiği önemle yerdeki küçük küçük kazaları engelleyecek tedbirler daha büyük kazaları da engelleyecek bir sistem oluşturur. Eğer bunlara dikkat edilmezse orada kaza potansiyeli artıyor demektir. Bu anlamda böyle verilerdi hem Gökçen'deki hem İstanbul Havalimanı'ndaki yer kazaları. Bunları iyi değerlendirmek gerek tabii. Şimdi şöyle de düşünmek bence gerekiyor. Olaya Pegasus veya başka bir şirketin kazası gibi bakmamak lazım. Ya da işte Boeing'in, Airbus'un kazası gibi bakmamak lazım. Bunlar bir ülkenin sivil havacılığının bütün olarak kazalarıdır. Hepsi bizim sivil havacılığımızın kazalarıdır. Bizim sivil havacılığımızda da ne yazık ki böyle kazalara, böyle hatalara da zemin hazırlayacak çok boşluk var.
Peki bu tamamen havalimanlarıyla mı ilgili, mevzuatla mı ilgili? Yani mesela son Pegasus'un işte sert iniş yaptığı, toprağa çıktığı örnekte 6 yıldır devam eden ikinci pistin hala bitirilemediği tartışması başladı. Mesela bu pistin önemi, yapılması bu kazayı önleyebilecek bir durum muydu? Uçak oraya mı inecekti? Nedir oradaki tablo tam olarak?
Oradaki temel faktör şu, pist böyle teknik bir detay bu. Ama bundan önce size bir şey söyleyeyim. İşte
Tabii.
bütünsel bakış diye benim ısrarla vurguladığım CNN'in hoşuna gitmeyen şeylerin başında da bu geliyordu. CNN Türk'ün. Bütünsel bir bakış birçok konuda eksikliği ve belki de bir suç varsa pilotların ve bizzat uygulayıcıların dışındaki yönetim kademesinde, idari kademede, hükümet açısından da eksiklikleri ve suçları olan, görev ihmalleri olan bir zincir bu. Böyle baktığımız zaman ulaşabiliriz bu tür hatalara, zemin hazırlayan boşlukları tıkayabiliriz. Bunu istemiyor sistem. Sistemde aranmalı dememin sebebi budur, kazanın nedeni. Bütünsel bakılmalıdır derken tam da bunu kastediyorum. Çünkü bunun tersini yapıyor sistem. Bir suçlu arıyor. Ve suçu onun üstüne yıkarak diğer küçük de olsa buna neden olabilecek hataları örtmüş oluyorlar. Bu yanlışlığa düşmemek gerek. İkinci pistin yapılmayışı da direkt kazaya bir etken değil. Ama İlk pistin onarımı, bakımı açısından ikinci pistin olmayışı büyük bir dezavantaj. Operasyon sürerken o pistin yapılması gereken tamiratları, onarımları yeterince yapılamıyor. Gece pist hava trafiği kapatılarak bazı onarımlar yapıldı şimdiye kadar. Ama bu tabii yeterli olmayabilir ve pistte yolcuların da hissettiği böyle biraz sanki İşte toprak yolda giderken arabanın çıkardığı ses ve sarsıntılar gibi bazı şeylere neden olur. Tabii bunların doğrudan bir kazaya neden olmayabilir bunlar. Ama havacılığın bütünü açısından küçücük bir etkisi bile olsa bu pistin onarılmaması açısından o ikinci pistin bitirilmeyişi de bir eksikliktir. Bu İstanbul Havalimanı inşaatı başladıktan çok önce başladı. İkinci pistin onarımı. Ama aynı şirket ve ortaklıkları hep ihalelere alıyor. Bu İGA denilen ortaklık o pistin de yapımında Limak eliyle bir ortaklığı söz konusu. Sermaye öyle ki artık diğerini yapan da kendisi, ikinci pisti de yapan kendisi, devletten de büyük kazançlar elde ediyorlar. Her şey bunların elinde. Dolayısıyla 3. havalimanını bir an önce açmak isteyen bir iktidar da olunca oradakine hız verip bunu ihmal ettiklerini düşünüyorum ben. Bu da tabii trafiği bütünüyle dünyanın en büyüğünü yapacağız iddiasıyla yola çıktıkları için oraya yönlendirme çabası olarak düşünülebilir, görülebilir.
Peki, uçak kazaları son bir yılda üst üste geldi. 3 kez Pegasus uçağı pistten çıktı. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Bir de hepsi Sabiha Gökçen'de miydi bu kazaların?
Hayır, biri Trabzon'da Pegasus'un uçaklarının pistten çıkma hadiseleri, ikisi Sabiha Gökçen'de ve peş peşe biri de ölümlü olduğu için bu kadar dikkat çekti. Yoksa başka meydanlarda toprağa çıkma hadiseleri oldu. Türk Hava Yolları'nın da daha önce de. İstanbul Havalimanı'nda yer kazaları oldu, pas geçmeler, tehlike atlatılmaları oldu tabii bu tür şeyler. Türk sivil havacılığı bütünüyle ülkedeki genel yapıdan ayrı değil. Yani ülkede trafik kazaları çok fazla oluyorsa, dünya çapında bir ünümüz varsa, iş cinayetlerinde yine dünya şampiyonu oluyorsak, neden bunlar oluyorsa havacılıkta da kazalar bundan dolayı fazla oluyor. Yani bu bir ülkedeki insana verilen değer, İnsanın yaşamına, insanın özgürlüğüne sosyal haklarına, insan haklarına duyulan saygıyla bence at başı gidiyor. Yani insanın değeri ucuzsa bir ülkede, insanın hayatının değeri ucuzsa, bu havacılıkta da, karayolu trafiğinde de, iş güvenliğinde de aynı etkiyi gösteriyor. Ben havacılık tabii şu en modern, en üst düzeyde teknik aletlerin ve sistemin kullanıldığı bir sektör. Dolayısıyla burada daha da o kültürün ya da diyelim eksikliğinin, o kültürün eksikliğinin etkisi çok daha büyük olabiliyor tabii. Çünkü üst düzey bir teknoloji kullanılıyor ama insan yetiştirilmesi açısından, insan beyninin, insan kültürünün bu teknolojiye uyumu açısından daha dezavantajlı bir insan kaynağı söz konusu olabiliyor. O zaman da
Peki.
sonuçları böyle olabilir tabii, daha kötü olabilir.
Peki yine İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkarsak, bu havalimanı aynı zamanda hava yolu şirketlerinin mali açıdan da zayıflatıyor mu? Yani onların maliyetlerini artmasına neden olarak bu şirketlerin mali güçlerinin zayıflamasına, bu da Türk Hava Yolları ile bu özel şirketler arasındaki rekabeti ne yönde etkiliyor? Yani şöyle bir şey var mı iktidar kanadında Türk Hava Yolları'nı bu anlamda tekel yapabilme, belki tek tercih haline getirebilme, üçüncü havalimanı ile birlikte bir güç, bir tekel oluşturabilme, ne dersiniz böyle bir? Çünkü şunun için soruyorum bunu, Sabah gazetesinde geçtiğimiz günlerde bir yazı vardı, Dilek Güngör imzalı bir yazıydı, Pegasus Hava Yolları'na ait ağır eleştirileri vardı. Mesela şöyle bir diyordu: bir uçak pisti pas geçtiğinde ekstra 500 kilo yakıt harcıyor. Bunun maliyeti 285 dolar. Koskoca Ali Sabancı böyle bir para için pilotlara baskı yapmıyordur. Herhalde bu iddiaların bir kısmı bile doğruysa Pegasus'u kapattırır gibi doğrudan böyle bir hedef alan yaklaşım vardı. Bu da Türk Hava Yolları ile bu özel şirketler arasındaki rekabetin içeriğine, iktidarın bu rekabetteki rolüne bizi getiriyor. Ne dersiniz?
Şimdi öncelikle tabii ki şunu çok net söyleyebilirim. Pegasus'ta pas geçmeme yönünde hiçbir baskı yok. Böyle bir şey yok yani. Hani yakıt, evet, low cost olduğu için yakıt tasarrufu genel anlamda daha az yakıt taşımaya özendiren bir sistem var Pegasus'ta. Ancak hiçbir pilot zaten böyle bir baskıyı kabul etmez yani. Hani bundan dolayı pas geçmeyecek bir pilot, pilot değildir. Kaptan, kaptan değildir yani. Ali Sabancı da böyle bir şeye karışmaz, çok net. Ali Sabancı bir sermaye sahibi ama şirketin yönetimi, yönetim kademesinin bu konuda hataları vardır, yoktur. Bu ayrı değerlendirilir. Pegasus'ta bir değişiklik var. Daha önceki anlayışla son CEO'nun getirdiği anlayış arasında havacılık kültürü açısından ben şahsen büyük farklılıklar gözlemiştim. Bunu da genel müdürün yüzüne karşı, özellikle bu Trabzon kazasından sonraki bir toplantıda ifade ettim. Yanlıştır yapılan birçok şey. Havacılık kültürüyle de bağdaşmaz. Havacılık bir ekip işidir. Dolayısıyla ekipten birisine değersiz gibi davranırsanız, örneğin gelir gelmez işten atılan kabin amirleri, tazminatsız işten atılan insanlar, bunlar şirketi disipline etme güya ya da işte bir korku salma, kendi iktidarını veya yönetimini daha sert tedbirlerle dayatma gibi bir anlayıştı. Ve yanlıştı bunlar. İnsanlardaki aidiyet duygusunu, bir ekip çalışmasını, ekip işbirliğini baltalayan şeylerdi. Havacılıkta şöyle bir şey var. Yani bugün yaptığınız yönetim bazında yapılan hataların bedeli, sonuçları bugünden yarına değil, çok daha uzun vadede çıkar. Ve hiç ummadığınız bir yerdedir. Tohum gibidir. Tohumlar toprağa düştüğü zaman uygun nem ve ısıyı beklerler. O zaman ancak filizlenirler. Böyle birçok tohum ekilir toprağa. Kazalar da işte o uygun birçok olumsuz faktörün bir araya geldiğinde, bu yönetim bazındaki hataların da yol açtığı kazalar gözledik hep sivil havacılığımızda. Bunun başında hızlı büyüme geliyor. Tam 2004-2005'lerde özellikle Türk Hava Yolları'nın hızla büyümesiyle başlayan bu sürat merakı, bu kar hırsı tabii birçok şeyi etkiledi. Türk Hava Yolları'nın pilot ihtiyacı çok fazla oldu. Bütün sistemden, sektörden pilotları daha iyi koşullar ve ücret vaat ederek tabii ki çekti. Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetleri bu 15 Temmuz darbesinden sonra pilot eksiğini yine hava kuvvetlerinden ayrılmış pilotları zorla KHK'yla hava kuvvetlerine geri çağırarak gelmeyenlerin lisanslarını iptal ederek kendi açığını kapadı. Sistem kendi içinde birbirini baltalayan kurumlardan oluşuyor böylelikle. Tabii küçük olan bu arada zarar görüyor. Pegasus da birçok pilotunu Türk Hava Yolları'na kaptırdı. Hava kuvvetleri zorla aldı. Dünyanın her yerinden pilot bulmaya çalıştı Pegasus. Bu sirkülasyondur esas Pegasus'un sorunu. Pilotları elinde tutmak için bir şeyler yapması gerekirken ben nasıl olsa başka pilot bulurum gibi mantıkla davranarak o zaman verdiğiniz eğitim en üst düzeyde eğitimde verseniz elinizdeki eğitilmiş pilotları başkalarına kaptırırsanız şirketteki kalma süresi pilotların düşerse orada kurumsallaşma olmaz. Orada uçuş emniyeti, emniyet kültürü, raporlaşma kültürü bunlar yerleşmez. Kendi ekolünü yaratmak zorunda her şirket. Kendi okulunu kurmak zorunda. Şey olarak, anlayış olarak bu. Mesela 3. Havalimanı'nın açılışı aslında Pegasus'a yaradı ekonomik olarak. Yolcu tercih etti Sabiha Gökçen'i. Pegasus bütün operasyonunu Sabiha Gökçen'den yapıyordu. Doluluk oranı arttı. Tabii bu diğerleri açısından bir rekabet unsuru. Bu nedenle devlet hep Türk Hava Yolları'nın yanında yer aldı. Örneğin Sabiha Gökçen'den yeni rotaların çıkmasını, yeni rotalara izin vermeyeceğini açıkladılar bu kazalardan önce. Oranın doluluk oranı çok fazla arttı ve yeni hatlara izin vermeyeceğim dedi sivil havacılık. Hep böyle oldu. Yani Türk Hava Yolları aslında bir tekel haline getirmedi. Türk Hava Yolları tekel. Devleti de arkasında hissediyor her anlamda. Yoksa bu tür maliyet artışlarından, 3. havalimanına taşınmadan aslında Atlas'tan çok daha fazla etkilenen şirket Türk Hava Yolları. Onun maliyeti çok devasa boyutlarda arttı. Tabii devlet desteği burada bu serbest rekabet ortamında çok kıymetli Türk Hava Yolları içinde. Atlas battı tabii. Bunlardan dolayı belki toparlanabilecekken Atatürk'te kalsaydı toparlanabilirdi örneğin ama böyle bir seçeneği yok. Ben oraya gitmiyorum, buradan operasyona devam edeceğim deme şansı yok Atlas'ın. Böyle bir devlet tarafından yönlendirilen bir sivil havacılığımız var. Sivili tırnak içine alabiliriz tabii.
Yani rekabetin adilliği, eşitliği konusunda da çok ciddi aslında sorunlar var gibi görünüyor sektörde.
Tabii böyle. Yani hep böyle oldu ama. Eskiden Türk Hava Yolları aslında ilk kurulduğunda Türk Hava Yolları değildi. Devlet Hava Yolları'ydı. Şimdi de özel bir şirket. %51'i satılmış durumda. Ama devlet korumasında hala. Bu da büyük bir avantaj tabii bu şirket için.
Peki belki sizin hani uzmanlık alanınız değil ama yine de bu soruyu sormak istiyorum. Çünkü AKP medyasında çıkan kimi yazılar hakikaten bilgilendirmek ya da aydınlatma amaçlı olmuyor. Arkasında gizli, örtülü niyetler de olabiliyor kimi zaman. Geçmişte yine aynı gazetenin bir başka yazarı tarafından Sabancı ve Koç ailelerine yönelik belli eleştiriler yapılıyor. Bu ailelerde elbette Atatürk düşüncenin, mirasının ya seküler dünyanın ya da sermaye yapısının temsilcisi, sürdürücüsü olarak görülüyorlar. Yani fırsat mı doğdu? Bunun üzerinden işte bir Sabancı ailesinin iş dünyasındaki önemli bir ferdini hedef alma, bir yandan bunu yaparken Türk Hava Yolları'nı parlatma. Yani tüm bunlar bir paket halinde art niyetli bir şekilde mi ele alınıyor? Ne dersiniz?
Yani tabii bu bir komplo teorisi gibi düşünülürse o zaman son kazalarda da bu tür şeylerin acaba payı mı var gibi akla gelebilir. Tabii ben şöyle düşünüyorum. Genel olarak hükümetin ve AKP iktidarıyla çok böyle sıkı fıkı ilişkilerde görülmese de sermayenin ne vatanı olduğunu düşünürüm ne de politik anlamda dini. Yani her türlü iktidarlığa, her türlü devlet olanağını çok iyi kullanmakta her zaman sermaye. Yani iktidar da onları bakmayın belki böyle mış gibi görülüyor ama hedef almıyor. İktidarın hedef aldığı kesimler belli. AKP iktidarı sırayla kendisine muhalif olan kesimleri karşısına aldı. En fazla karşısına aldığı da malum şimdi Kürt muhalefeti, HDP çevreleri ve bunların hepsini toplumda terör kriminalize etmeye çalışıyor ve onları toplumdan ısrarla ayırıp bölmeye çalışıyor. Daha önce benzer bir kesimde orduya karşı böyle bir şey yapmıştı. Vesayeti kaldırıyoruz şeklinde. Ama sırayla yaptığı için bunları birbirine karşı da kışkırtıyor. Bu konuda da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani KCK davaları bitti. Onda veya o furya atlatıldıktan sonra işte Balyoz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kesimlere hedef aldı. Halbuki aynı hukuksuzluktu bunlara karşı yönlendiren. Bu hukuksuzluğa maruz kalanlar bir işbirliğine, dayanışmaya gidemediler AKP'ye karşı. Bu konuda bir ustalığı var açıkça söylemekse. Ama sermaye her dönemde iktidarla ilişkisini iyi tuttu bence. Yani Koç ve Sabancı sermayesi daha laik bir anlayışa sahip diye onları hedef aldığını düşünmüyorum. Yani çok da iyi anlaşıyorlar gibi geliyor bana.
Peki yeniden sivil havacılık sektörüne dönersek, Atatürk Havalimanı'nın tahliyesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Nisan ayında tahliye edilmiş ve yeni havalimanına taşınmıştı, İstanbul Havalimanı'na. Bu bir yıl içerisinde hem kazaların oranı, sayısı, hem şirketlerin durumu, iflaslar ya da işte yeni rotalar, büyüme, küçülme bağlamında baktığınızda bir yıllık süreci nasıl değerlendiriyorsunuz siz, artılarıyla
Yani bu havalimanının açılışı ve çok aceleye getirilişi, düşünün açıldıktan sonra buraya insanları götürüp getirecek metronun temeli açıldıktan sonra atıldı. Bunlar bile çok aceleye getirildiğini gösteriyor. Bu acele ve işte yetiştirme telaşıyla iş cinayetleri de çok fazla arttı. O anlamda ben bu bütünsel kötülük dediğim Türkiye'ye yapılmış bir kötülük 3. havalimanı, aynı 3. köprüyü yapıp Boğaz'da 1. köprüyü kapatmak gibi de bir hava trafiğine bir etkisi var. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazalarda, son iki kazada da arka rüzgarla inişe sevk edilmesi uçakların onda da etkisi var. Tabii oradaki yoğunlukta da aynı şekilde. Bu anlamda ülkenin yeni mega projelere tahammülü yok. Hem doğamızın hem İstanbul'un yakın çevresindeki yeşil alanların, su havzalarının yok edilişine neden olan bu tür mega projeler ne yazık ki bir hız merakıyla sonumuzu hızlandırıyor sadece. Yani o yüzden ben diyorum ki bu 3. havalimanı kapatılıp Atatürk Havalimanı yeniden açılsa ve 3. havalimanına İşte bu bir insanın proje sevdasıyla, dünyanın en büyüğünü yapacağım sevdasıyla nasıl bir ülkeye kötülük yapılırın müzesi gibi saklansa bile sanki bundan sonraki hataları engellerse neredeyse daha hayırlı bir iş yapılmış olur diye düşünüyorum. Üçüncü havalimanı aynı benzer anlayış şimdi kanalda yapılıyor. O zaman havalimanı yapılırken bilim insanları o kadar çok uyarı yaptı ki, o kadar fazla zemin etütleri açısından, su havzaları açısından, meteoroloji açısından hiçbir uyarıya kulak asmadılar. İsterseniz de istemeniz de yapacağız mantığıyla bu havalimanını yaptılar ve bu bütün olarak bir sürü kötülüğü beraberinde getirdi. Şimdi aynı anlayış Kanal İstanbul'da yapılıyor. Bu kadar uyarı yapılıyor. Bakın bu kadar insan, İstanbul'un ezici çoğunluğu halk istemiyor. Halkın istemediği bir şeyi isteseniz de yapacağız, istemeseniz de yapacağız mantığıyla dayatıyorlar. Onun sonuçları ise çok daha yıkıcı olabilecek. Bu ülkeye, ekonomisine, çevresine, doğasına, 3. havalimanının yapıldığı yerdeki yakıt depoları var. Oraya tankerlerle akaryakıt taşıyan tankerler geçecek kanaldan. Bunların hepsini düşündüğümüzde çok daha büyük hadiseler var. Ben o yüzden diyorum ki biraz duralım. Ne olur bu biraz aklı selim gerekiyor dememin sebebi o. Mega projelere ihtiyacımız yok. Elimizdekini sağlamlaştırmamız lazım. İstanbul'u bir deprem bekliyor örneğin. Bu parayla 500 bine yakın insanın öleceği tahmin ediliyor örneğin. Bu ölümler engellenebilecek onarımlar, tamiratlar, yeni evler bu anlamda yapılabilecekken kanal inadıyla kaynaklarımız çarçur ediliyor. Atatürk Havalimanı da aynı şekilde. Böyle bir havalimanını kapandığı zaman dünyanın beşincisi olan bir havalimanını kapatacak kadar biz ne zenginiz ne böyle bir lüksü kaldıracak durumdayız. Onun yerine bununla beraber çalışabilecek ama dünyanın en büyüğü olmayabilir ama dünyanın en emniyetli, en pratik, kolay ulaşılabilir bir havalimanı yapmak mümkündü. Çorlu ile Atatürk Havalimanı arasına örneğin. O zaman bu dört havalimanına sahip bir büyük bir metropol olurdu İstanbul. Şimdi üçüncü bir havalimanı yapıldı ama iki havalimanı var hala. O açıdan proje değil de biraz yavaşlamaya ihtiyacı var. Dünyanın da Türkiye'nin de diye düşünüyorum.
Peki Bahadır Bey, siz dediniz ki halk da istemiyor Kanal İstanbul'la ilgili, ama çok kimi örneklerde de halkın istediği ya da istemediği şey değil, bilimsel veriler ön plana çıkar. Çünkü halkı siyasi açıdan manipüle etmek, yönlendirmek çok zor olmaz bazı durumlarda. Kanal İstanbul belki de bilimin konuşması gereken bir yerdir halktan ziyade. Peki şunu sormak istiyorum. Türk havacılık sektöründe uçakların bakımları zamanında ve rutin olarak yapılıyor mu? Bu alanda ne durumda sektör?
Bu alanda bir kere uçak, örneğin Pegasus'un uçaklarını düşünürseniz gerçekten Türkiye'nin en yeni uçakları var Pegasus'ta. Bütün olarak da bakım açısından hiçbir zafiyet yok. Yani bu Avrupa standardında ve çok iyi bir kontrolle yapılıyor. Zaten buna üretici firmalar da aksine izin vermiyor. Yani sigortalar bu koşullarla yürüyor. Teknik açıdan böyle bir sorunumuz yok bizim. Bakımlar aksaması da mümkün değil. Tabii sonuçta insandır her şeyin temeli. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır tabii ama yani bu anlamda bir sorun yok Türk sivil havacılığında benim görebildiğim.
Evet, peki Türkiye'deki kaza istatistiklerine bakıldığında, dünya ortalamasıyla kıyaslandığında ne durumda? Çok sık kaza olan bir ülke mi, yoksa ortalama bir yerde mi?
Maalesef sonlardayız. Çok net rakamlar yok elimde ama 2009 yılından 2019 yılına kadar neredeyse böyle bir altın bir 10 yıl yaşadık. Ölümlü kaza olmadı 10 yıl boyunca. Bu umutlandırdı bizi ama işte dediğim gibi bu tohum örneği gibi öyle tohumlar saçılmıştı ki bu 10 yıl içinde bunların sonuçları ne yazık ki birdenbire yeni yılın ilk işte bu son aylarda ortaya çıkmaya başladı. O yüzden şimdiden bundan 10 yıl sonrayı belki hedefleyerek o zaman yapılabilecek hataları, kazaları engel olabilecek emniyete yatırım yapmak gerek. İnsana yatırım yapmak gerek, eğitime yatırım yapmak gerek. Ancak çok uzun vadeli bir çabayla bu sicilimizi daha iyi bir yere taşıyabiliriz. Sadece sivil havacılıkta değil, hava kuvvetlerinde de baktığınız zaman, kara havacılığında da baktığınız zaman ülkedeki genel atmosfer oraları da çok kötü etkiliyor. Bir kere sınırımızdaki bu savaş hali, Türkiye'nin bu savaşta taraf olması, komşu ülkede askerlerinin olması, Libya'ya silah satmaya çalışması, oradaki iç savaşa katkıda bulunması, bunların hepsi bir bütün. Yani bu, böyle bir ülkede huzur, uçuş emniyeti, insan hayatı değeri, bunların yükselmesini beklememiz mümkün değil böyle bir ortamda. Esas o yüzden freni boşalmış, yokuş aşağı giden bir kamyon gibi izlediğim şey bu. Ve bu yokuşun da biraz ileride bir virajı var. Bu kamyonun bir virajı alması bu süratle mümkün değil. Ne yapıp kamyonun hızını yavaşlatmamız lazım.
Peki. Kaptan Pilot Bahadır Altan, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
Teşekkürler. Bir saniye.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.